Yayınımıza harunyahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Sözü Oktay Hocam size mi bırakıyoruz?
O zaman biz de şöyle yapalım. Bakın şimdi evrimcilerin ne kadar mantıksız, ne kadar böyle bilime aykırı açıklamalarla, daha doğrusu açıklama değil de iddialarla ortaya çıktıklarını somut delillerle başlayalım. Buradan konuşabiliriz. Bakın şimdi ara geçiş formu evrimin iddia ettiği, değil mi? Türler arasında geçiş olduğu, yani yavaş yavaş değişiklerle diyor Charles Darwin. Demek ki ve bunların da tesadüfen olduğunu iddia ettiği için patolojik asimetrik canlılar olacak. Mesela yarı balık yarı sürüngen ama patolojik asimetrik, yani balıktan örneğin karaya geçişi gösterecek. Güya işte evrimin iddiası bu şekilde. Dolayısıyla işte yarı solungaç olacak, yarı akciğer olacak, yarı yüzgeç, yarı bacak, yarı ayak şeklinde. Ama patolojik ve asimetrik canlılar olması gerekiyor. Bakın şimdi ara geçiş formunu nasıl saptırarak neler söylüyor bir evrimci? İbretle izleyelim Habertürk programında.
Benim anne bana benzerliğim var, benim çocuğum bana benzer. Bak çok basit anlatıyorum, tamam? Üç kişi koyuyorsunuz yan yana, babam, ben, oğlum. Üçümüzü benziyoruz ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz. Benim ara geçiş olma durumu, benim ara form olma durumum, benim çapı ve dört gördüm. Nereye giderseniz gidin, mikroskop boyunca seyrediyoruz, ne kadar?
Evet. Şimdi diyor ki benim diyor babam, ben varım, bir de oğlum var diyor. Benim diyor ara geçiş formu olmam diyor ve kademeli olarak değişip, yani bu kadar zırvalama, yani tarihi bir zırvalama artık. Evrimciler de söylemez yani bu. Normalde hiçbir Darwinist artık böyle bu kadar da hele böyle, değil mi? Böyle bir ortamda bu kadar uçmaz diyelim yani böyle. Çünkü ara geçiş formu yani evrimin iddia ettiği ara geçiş formunun ne olduğunu dahi bilmiyor. Ya da biliyor da, yani mutlaka biliyordur da, onu da saptırıyor. Yani çünkü orada çok büyük bir açmazın içerisinde olduğu belli. İnsanların bireyler arasında farklılaşma. Tabii ki var. Yani bu zaten bilinen bir şey. Bakın genetikten hiçbir haberi olmadığı anlaşılıyor. Genetik biliminde, değil mi, insanın bu mayoz bölünme dedikleri bölünme sırasında genlerde bir karışım meydana geliyor. Yani genler birbirleriyle karışıyorlar. Bu çeşitli mekanizmalardan oluyor. Mesela DNA'da kromozomlar çaprazlaşır, genler birbiriyle karışır kromozomlar. Çünkü anneden gelen kromozom vardır, babadan gelen kromozom vardır. Ve bunlar hücre bölünürken çaprazlaşarak birbirleriyle genler karışır. Bir kısmı anneden gelenlerin diğer kromozoma geçer, öbür kromozomda olanların bir kısmı da bu tarafa geçer. Aynı zamanda biliyorsunuz babada üretilen sperm hücrelerinin sayısı her işte bu şey esnasında 125 milyon tane sperm harekete geçiyor ve 125 milyon tane spermin içinin her birinde birbirine ufak tefek farklılıklarla farklılaşan, bu söylediğim mekanizmalarla farklılaşan kromozomlar taşıyor. Yani 23 kromozom taşıyor. Bunların 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan geliyor. Ve bunlar da birbirleriyle karıştığı için anneden ve babadan gelen kromozomlar ayrılıyor ya sperm hücrelerine. Dolayısıyla 125 tane sperm hücresinin, 1 milyon tane sperm hücresinin içinde birbirinden çok ufak tefek farklılıklarla ayrılan farklı genetik bilgi oluyor. Ve bunlardan bir tanesi annenin yumurta hücresiyle birleşiyor. Annedeki yumurta hücresinin içinde de aynı zamanda her yumurta hücresi oluştuğunda ufak tefek farklılıklar oluyor. Dolayısıyla her insanın çiftleştiği zaman doğan yavrusunun genetik özellikleri çok sayıda alternatif arasından bir tanesi oluyor genetik olarak baktığımızda. Bundan dolayı da insanlar arasında farklılık oluyor. Hakikaten mesela 7 milyar insana baktığınız zaman hiçbir birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Hatta 7 milyar insanın parmak izleri dahi birbirinden farklıdır. Bu da bir yaratılış mucizesi. Bu söylediğimiz mekanizmalarla oluşuyor işte. Genetik farklılaşma. Ama bunun evrimin iddia ettiği ara geçiş formlarıyla hiçbir alakası yok. Yani daha doğrusu evrimin iddia ettiği farklılaşmayla hiçbir alakası yok. Çünkü zaten var olan, bakın zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları oluyor orada.
Evet.
Ve bundan dolayı değişik insan ırkları da oluyor. Bireyler arası farklılık da meydana geliyor. Değil mi? Kimi insan zenci oluyor, kimisi beyaz oluyor. Kimisi melez oluyor zenci ile beyazı karıştırdığınız zaman. Veya işte bir çocuk sahibi oldukları zaman. Aynı zamanda sarı ırk var, gözleri çekik olanlar var. İşte aynı zamanda kızıl saçlı olanlar var, mavi gözlü olanlar var. Bu farklılıklar işte zaten mevcut olan, en baştan beri mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları. Ama zaten var olan genetik bilgi, bakın bu çok önemli. Halbuki evrimin iddia ettiği yepyeni genetik bilginin oluşması. Yani evrim şunu iddia ediyor, diyor ki bir canlı var diyor. buna diyor yepyeni genetik bilgi oluşacak diyor ve yepyeni genetik bilgiler eklenecek diyor zamanla. Başka türe dönüşecek diyor ya veya balık işte diyor karaya çıkacak gibi böyle saçma sapan bir iddia var. Halbuki çok net olarak biliniyor bugün genetik bilimiyle. Yepyeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok. Hele tesadüfen hiç yok. Genetik bilgi Allah'ın yaratmasıyla ilk andan itibaren hiç değişmeden ama genlerin değişik kombinasyonlarıyla çeşitlenmeler göstererek nesilden nesile aktarılıyor. Bu biliniyor. Dolayısıyla yine bakın genetik bilgi kesinlikle yok. Dolayısıyla evrim mevrim de yok. Nitekim biz bunu fosil kayıtlarında görüyoruz. Yani fosil kayıtlarında hiçbir şekilde patolojik, asimetrik türler arasındaki geçişleri gösterecek ara geçiş formu yok. Bir tane bile yok hatta. Hatta hocamız diyor ki bakın 10 trilyon veriyorum diyor. Evet. Yani yurt dışına da duyurdu bunu bütün dünya çapında. 7 milyon dolar çok büyük bir para. Ya kim getirmez ki yani bunların iddia ettiği ara geçiş formlarından milyarlarca olması lazım. Öyle bir tane iki tane de değil. Hemen alıp adam getirir zaten yani değil mi? 10 trilyon almak için neler yapar hatta yani böyle. Yürüyerek gelir Amerika'dan kalkar yürüyerek bile gelir yani. Böyle bir şey yok. Çünkü evrim yok. Olsa her tarafta ara geçiş formu olurdu Allah evrimle yaratsaydı. Ama Allah evrimle yaratmamıştır. Allah'ın da sebebi ihtiyacı yoktur. Allah nasıl dilerse öyle yaratır. Allah ol demesiyle birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak yaratıyor. Şimdi kalkıp da aynı aile içinde babası, dedesi, torunu arasında kendisini işte o ortadaki duran kendisini ara geçiş formu olarak lanse etmesi. Yani artık kepazeliğin başka bir adı var mı ben bilmiyorum yani. Bu bir tam bir rezalet. Yani süper bilgisizlik. Süper bilgisizlik diye aynı zamanda süper saptırma değil mi? Hem bilime, akla, mantığa alay ediyor yani adeta. Burada haşa değil mi? Türk halkının aklıyla, kendisini dinleyen insan, milyonlarca insanın aklıyla herkes de alay etmeye kalkıyor bu açıklamalarla. Bu tam bir rezalet. Türk halkı kanmaz. Türk halkı çok zekidir. Atatürk'ümüz söylemiştir. Türk halkı çok zeki bir millettir. Böyle saçmalıklara kesinlikle itibar etmez.
Bir de teşekkürler. Bir de evrimcilerin sunduğu yeni bilgilerin eklemesi demek bunun bir sınırı olmadığı demek anlamına geliyor. Ama mesela varyasyona baktığımızda bunun bir sınırı var. Yani dışarıda bakın insanlara ne kadar daha farklı olabilir ki tamam göz rengi değişebilir ama kaç tane göz rengi farklı olabilir? Tamam saç rengi değişebilir ama kaç tane saç rengi farklı evet. Var? Ama evrimcilerin sunduğu ne? Sürekli farklı bir bilgi. O zaman her canlı çok daha farklı bir bilgiye sahip olması lazım. Mesela ben sıcaktan etkilendiğimde o anda hepimiz aynı sıcaklığı yaşamayacağımıza göre hepimizin farklı dallarda değişmesi lazım. O zaman bir ortaklık, bir benzerlik sağlamaz ama burada direkt varyasyon olduğu belli. Bir de evrimcilerin savunduğu hani varyasyonu mikro evrim adın altında söyledikleri için de insanların kafası bir nebze karışıyor. Hem evrim teorisi denmesinden hem de varyasyonu mikro evrim denmesinden. Bunu da düzeltmek lazım.
Evet. Tabii varyasyon mikro evrimle falan alakası yok. Evrim diye bir şey yok zaten. Yani onu söyledik. Yeni genetik bilgi oluşumu yok. Dolayısıyla evrim yok. Onun mikrosu makrosu yok artık yani. Genetik genetik bilgi olmadığına göre çeşitlenme yani tekrar söyleyelim. Mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları hakikaten Charles Darwin bunun bir sınırı olmadığını savunuyordu. 1844 yılında yazdığı bir makale dedi. Bunu açıkça savunmuştu. Hatta şöyle diyordu. Hayvan pazarlarına gidiyor. Orada inekleri çiftleştirdiklerini görüyor. Daha çok süt elde eden inek olması için. Bu şekilde hakikaten daha çok süt veren inekler elde ediliyor. Çünkü o da bir çeşitlenme. Mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonlarından dolayı daha çok süt veren inek suni bu şekilde suni dönenmeyle elde edilebiliyor. Yani hayvan çiftleştirmeyle. Ama bunun bir sınırı var dediğin gibi. Yani bu ne yapar? Bunlar şimdi Charles Darwin şuna inanıyordu tabii. Sen bunu diyordu çok yaparsan yani bu işte daha çok süt veren inek bunu devam et. Ondan sonra daha çok şu daha çok bu. O zaman diyordu inekler başka bir canlı türüne dönüşecekler diye zannediyordu. Halbuki genetik biliminde bunun bir sınırı olduğu ve türler arasında aşılmaz duvarlar olduğu anlaşıldı. Yani mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonlarının tabii ki bir sınırı var. Değil mi? Matematiksel olarak da baktığınız zaman mesela bir özelliği kontrol eden iki gen ya da dört tane gen olduğunu varsayalım. Bunun ikişerli kombinasyonlarının mevcut bir sayısı var. Bunu daha fazla siz meydana getiremezsiniz. Dolayısıyla zaten ondan dolayı mesela insana bakacak olursak insan ırklarının sayısı bellidir. Her gün yeni bir ırk ortaya çıkmıyor. İşte zenciler var, aborjinler var, Avustralyalılar var, Eskimo'lar var, beyazlar var, oryantaller var. Değil mi? Ama mevcut bir sayı var. Yani her gün yeni bir ırk eklenmiyor. Çünkü mevcut genlerin kombinasyonlarının bir sınırı var. Ve hiçbir zaman siz bunu işte inekler örneğinde olduğu gibi ne yaparsanız yapın bu başka bir türe geçiş olmuyor. O bir sınıra geliyor, dayanıyor ve orada duruyor. Çünkü dediğimiz gibi mevcut genlerin kombinasyonlarının sınırı olduğu için.
İnşallah.
Evet, bu ama Charles Darwin bunu bilmiyordu. O bir sınır olmadığını zannediyordu. Hiç fark etmez. Günümüzde yaşıyor arkadaşlar. Onlar da bilmiyor. Yani evet, anlamıyor.
Kurnazlık yapmaya çalışıyor ama evet. Yani şimdi o konu açılınca böyle bir cevap veriyor. İşte benim ara geçiş formu olmam, benim çarpık olmamı gerektirmez diyor. Fakat evrimleşme mekanizması olarak bize mutasyonu gösteriyor. Yani canlıların ille çarpık olması gerekmiyor. Düzgün bir şekilde de evrimleşebilir diyor. Peki biz soruyoruz, evrimleşme mekanizması nedir diyoruz? Mutasyon diyor. Yani mutasyona uğrayan her canlı ama çarpık oluyor dediğimizde de işte yani nasıl oluştu dediğimizde de işte çok fazla mutasyon oluyor. Birçok işte yanlış şey oluşuyor. Onların arasından bir düzgün olan doğal seleksiyon yoluyla seçiliyor diyor. Şimdi sen biraz önce sürekli düzgün olur demiştin. Ya o çarpıklar nerede o zaman? Değil mi? Bak, iki taraflı oynuyor. Yani o şekilde sorulursa yok diyor. Zaten hani ara geçiş formu olması için ille çarpık olması gerekmiyor. Yani düzgün olanlar da ara geçiş formu diyor. Nasıl diyor? Mutasyonla. Mutasyon nasıl oluyor dediğimizde nasıl her zaman doğru kararı veriyor? Nasıl her zaman işte o canlıyı ilerletici şey yapıyor dediğimizde o öyle değil diyor. Yani mutasyon bir vurur diyor. Yani binlerce kez vurur diyor. Bir sürü çarpık canlı oluşur. Arasından doğal seleksiyon onu tutar. Alır sen hayatına devam et derdi diyor. Peki onlar nerede? O çarpıklar. Bu sefer tekrar öbürüne dönüyor. İlle çarpık olması gerekmiyor diye. Yani böyle bir kısır döngü. Ama tabii bu gerçekten bir büyü. Yani hocamız bugünlerde özellikle Deccal'in büyüsü üzerinde duruyor. Anlatıyor inşallah o büyüyü kaldırmak için. Bu bir büyü. Yani insanların böyle üzerine çökmüş. O yüzden hocamızın Dinsizliğin Diniyle Mücadele diye bir kitabı var. Yani tüm kardeşlerimiz okusun mutlaka. Allah'ın izniyle müminlerin ömür boyu mücadele etmesi gerekiyor. Dinsizliğin diniyle. Çünkü İnşallah. Peygamberler, onun yolundaki sahabeler, müminlerin hepsi bunu yapmış. Allah'ın zaten emri bu. Yani mesela Hazreti İbrahim geldiği zaman, onunla ilgili ayeti okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti İbrahim bütün putları kırıyor. Ve ondan sonra o putların, işte putlara tapan kişiler şöyle söylüyorlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi. Bu yapmıştır. Bir tanesini kırmıyor Hazreti İbrahim. Onu sağlam bırakıyor. Sonra da işaret ediyor. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Hazreti İbrahim bilerek Allah-u Alem en büyüğünü bırakıyor ki yani onun bile yapamadığını, en büyüğünün bile yapamadığını vurgulamak için. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar biziz dediler. Yani o an vicdani olarak kabul ediyorlar. Gerçekten saçmalıyoruz yani. Hani şu an için bakacak olursak da hani bir en sağlam evrimci bile gelse bizim yani hocamızın anlatımlarıyla Allah'ın izniyle vicdani kanaati gelir ki geliyordu zaten. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin diyorlar. Enbiya suresi 62 ve 65. ayetlerde. Yani aslında vicdani kanaatleri geliyor. Fakat sonradan bazı nedenlerden dolayı şu an için mesela Deccal'in büyüsü olabilir bu nedenler. Birden vazgeçiyor. Yani bazıları işte çıkıyor dindar gazeteler olabiliyor. İşte evrim vardır. İşte evrim olabilir gibi böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Gerçekten bu derin düşünmemekten kaynaklanmış. Yani onlar zannediyorlar ki ya böyle dünyada bir düzen var. İşte en önde gelen üniversiteler bunu savunuyor. İşte şu adamlar bunu savunuyor. Yani şimdi nasıl olacak? Hocamız çıkıyor mesela tek başına 30 senedir mücadele ediyor. Dünyadaki batıl olan her şeyle mücadele ediyor ama hocamız. Sadece evrimle değil. Batıl olan her şeyle mücadele ediyor. Evrimle ilgili düşündüklerinde de ya nasıl yani hocamız teyze derim bir kişi nasıl doğru söyleyebilir diyorlar. Yani dünyada bir kişi çıkıyor ve o doğruyu söylüyor. Bunu anlayamıyorlar. Şimdi hani inkar edenler zaten bunu anlayamaz da dindar olan kardeşlerimizin bunu araştırması lazım. Yani Kur'an'ı açsınlar, hadisleri incelesinler, ahir zamanı incelesinler. Bunun neden böyle olduğunu çok iyi anlayacaklar. İnşallah. Allah'ın izniyle.
İnşallah. Buyur Serdar Hocam.
Şimdi bu evrimciler sebepleri ilah edindiler. Bu birkaç yüzyıl boyunca böyle oldu. Materyalizmin hakim olmasıyla. Ama Allah nasıl hücreyle çok büyük bir tuzak kurdu bunlara. Çünkü hücreyi önceden içi su dolu baloncuk olarak görüyorlardı. Halbuki hücrenin içi mükemmel detaylı, mükemmel bir organizasyon. Sürekli mucizenin olduğu bir yer. Aynı şekilde ilahi dinledikleri sebeplerin de batıl olduğu ortaya çıktı. Bu modern fizikte olan bir kavramdır. Yani bu son 100 yılın ortaya çıkardığı bir bilgidir. Bu mikro dünyada atomlarda, elektronlarda, işte o atomu çekirdeğinde yaptıkları deneylerde hep şunu gördüler. Orada sebep olarak bir şey göremediler. Yani mesela günlük hayatta ne diyoruz? Elimi vuruyorum, elimde bir his oluyor, bir tepki kuvveti oluyor. Bunun etki kuvvetiyle alakası var. Yani vurduğun kuvvetle ilgisi var. İşte bardağı bırakıyorum, yere düşüyor. İşte yer çekimi kuvveti ile ilgisi var deniliyor. Halbuki bütün bu kuvvetler olsa da bir Allah'ın kudretinin tecellisi. Yani zatlarında kendilerine ait bir güçleri yok. Ama çok ilginçtir. Atomda yaptıkları deneyler şunu gösterdi. Böyle ortaya koyabildikleri kuvvetler de yok. Mesela atom çekirdeği parçalanıyor. İşte alfa ışıması deniyor, gamma ışıması, beta ışıması. Çeşitli ışımalar yapıyor. Ama bu ışımaları harekete geçiren şey nedir? Böyle bir kuvvet var mıdır? Bunu bulamadılar. Bulamamalarının sebebi de hani teknik aletlerin yetersizliği de olmadı. Hakikaten de böyle bir kuvvet gösterilememesi. Bunun üzerine şu ortaya çıktı. Atomların dünyasında böyle bir sebep olarak ortaya konulabilecek bir şey yok. Bu çok büyük sarsıntıya yol açtı fizikçilerde. Çünkü mekanik felsefeyle gelmişlerdi ve her şeye böyle bir yapay bir sebep izaf ediyorlardı. Onlar üzerine bakın bazı sözlerini aktaracağım. Kuantum fiziğinin kurucularından olan Max Born ise konu hakkında şu tespiti yapmıştır. Ben kendim şu görüşe eminim ki atomların dünyasında determinizm terk edilmek zorundadır. Morrison adlı bir fizikçi, kuantum mekaniği belli bir atomun radyasyon yaparak ne zaman bozulacağını belirlememizi yasaklar. Ancak belli bir zaman aralığında bozulma ihtimalini belirleyebiliriz. Bunun neticesinde ciddi bir fikir değişikliği oldu. Materyalist bir bilim adamının sözüdür bu. Nasıl olur da daha sonraki olaylar şimdikilerden tam olarak belirlenemez? Nasıl olur da bir sebebin olası iki veya daha çok sonucu olur? Eğer sonraki olayların seçimi doğal yasalarla belirlenmiyorsa, bu bir kuantum olayının olduğu her yerde doğaüstü bir kuvvet, yani Allah inşallah vicdanen görüyor, anlamına mı geliyor? Bu tür sorular bilimsel bir eğitim ile koşullandırılmış, doğa şöyledir gibi kavramsal sorunlara alışık ve temel doğruluğuna veya yanlışlığına aldırmaksızın kuantum fiziği fikirlerini kendi çalışma veya araştırmalarına uygulayan fizik öğrencilerinin hepsini olmasa da çoğunu rahatsız eder. Yani bu durum materyalistleri rahatsız eder diyor. Ama rahatsız etse de bilimin bize gösterdiği Allah'ın açık müdahalesi, Allah'ın her şeyi yarattı. Yani istisnasız bütün olaylar, o mikro dünyadaki bütün olaylar, yani şu anki alemde olduğu gibi net Allah'ın yaratması sanatı. Yani artık orada tamamen boğulmuş durumdalar. Yani şimdi bu hayatta işte biz yine Allah'ın kudretini tecellileri diyoruz, kuvvetleri. Hakikaten de öyledir. Onlar Allah'ın bu kudretini tecellilerini işte kimi isimler takıyorlar, kuvvet deyip kendilerine veriyor. Ama mikro dünyada tamamen böyle. Yani artık sığınabildikleri bir delik de kalmıyor orada. Her şey Allah'ın zatının tecellileri inşallah.
Dün de bunun örneğini vermiştik. Hani termodinamiğin ikinci yasasında demiştik. Hocam da söylemişti, doktor hocam. Şöyle bir şeyi bıraktığınızda, bir arabayı mesela, eskir paslanır. Ama mesela insanlara ya da canlara baktığınızda, cansızlara da aynı şekilde baktığınızda, hani Allah'ın kudreti üzerinde olduğu için mesela bizde bir aksilik yok. Yani bir ters dönüş yok. Gelişiyoruz, büyüyoruz. Daha şekilde mesela derimiz uzuyor, esnekliği devam ediyor, bunu kaybetmiyor. Burada da biraz önce anlattığın gibi bunun bir örneği de bu inşallah.
İnşallah.
Şimdi bu evrimcilerin itiraflarından birkaç tane okuyayım inşallah. Yani aslında bir büyü halinde olduğunu, kendileri de büyü içinde olduklarının farkındalar yani çok enteresan bir şekilde. Şöyle diyor bir İngiliz bilim adamı, evrimci, eskiden evrimci. Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşmayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldu. Yani evrimle ilgili çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum diyor. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Yani Allah'ın varlığını kesinlikle kabul etmememi öğrettiler bana diyor. Buna kilitleneceksin diye öğrettiler diyor. Ama şu anda Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum diyor. Yani yaratılışa karşı gösterebilebilecek, karşı yani tezat olarak gösterebilecek hiçbir delil bulamıyorum diyor. Yani her şey yaratılışın varlığını gösteriyor ve evrimin olmadığını gösteriyor
evet,
diyor.
Evet. Şimdi i̇nşallah. Ben de bir ekleme yapacağım inşallah. Bu determinist felsefe, yani sebepleri ilah edinen düşüncede olan bir bilim adamı var. David Bohm. Bu onların belki de en ileri gelenleri, yani determinist felsefede fizikçi olarak en ileri gelen adam. Ama o şu dahi şunu fark ediyor. Yani bütün sebepler en nihayetinde Allah'ın mutlak varlığına dayanmak durumunda. Onu da şöyle ifade ediyor. Her seviyede görüngü olarak kabul edilen bir şeye ve bu görüngüyü izah eden öz olarak kabul edilen bir şeye sahip oluyoruz. Yani bir şey var ortada ve ona sebep olan başka bir şey var. Ama başka bir seviyeye yöneldiğimizde görüngü ve öz kurallarını mübadele ediyorlar, anlıyor musun? Yani o sebep olarak gösterdiği de bu evren içinden bir şey olduğu için onun da bir sebebi olmalı.
Evet.
Bilgimizin doğası bu. Ama buna temel teşkil eden şeyin ne olduğunu bilinmemektedir. Ve bu düşünce yoluyla da kavranamaz. Modern fizikçiler dedi Bohm, doğa güçlerinin gerçekliğin özü olduğunu varsayıyorlar. Ama doğa güçleri neden orada? Doğa güçleri öz olarak görülüyor. Atomlar değildi. Peki neden bu güçler olsun ki? Yani sebep oldukları da neticede bu evren içinden bir şey olduğu için onun da sebebi olmak zorunda. Bu zincirleme şekli sonsuza kadar devam eder. Ama Allah'ın mutlak varlığını kabul ettiklerinde zaten bütün kuvvetler Allah'ın kudretinin tecellisi.
Evet.
Diğer türlü Allah onları böyle boğulacak bir sistemde yaratmış. İçinden çıkamayacakları bir zincirleme, bir sistemin içine girmişler. Ve imkanı yok, oradan çıkamazlar. Yani her an Allah'ın tecellisi var. Ve bütün kuvvetler, fiziksel kanunlar Allah'ın bir sanatı inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Tabii kanunları yaratan Allah. Fakat o kanunlara baktığınız zaten yani teknik olarak da bir aşama aşama gittiğinizde mutlaka Allah'ın varlığına götürüyor yani her şekilde o. İnsan bilincine baktığınız zaman böyle, evrenin yaratılışı Big Bang'e baktığınız zaman böyle, değil mi? Yoktan var oldu diyor. Yani evrendeki madde, değil mi? Maddenin bir başlangıcı var. Yani bir adım sonrasında bitiyor. Yani onun Big Bang olmadan önceki saniye hesabıyla, saniyesi öncesinde zaman, mekan, madde yok. Bitti zaten. Bu Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Yani bilinç aynı şekilde beyni yani mutlak kabul eden, maddeyi mutlak kabul eden bir zihniyetle baktığı zaman materyalistlerde iki kitaplar var bu konuda. İnsan bilincini açıklamaya çalışan hiçbir açıklayamıyor ve mutlaka ruhun varlığına ve Allah'ın varlığına geliyorlar. Yani bu kaçınılmaz bir şey olarak gerçekleşiyor. Yani iman hakikati gösterelim mi?
İnşallah.
İnşallah.
Bakın arı hakikaten hiçbir matematikçinin ve insanın düşünemeyeceği kadar önemli hesapları yapabiliyor. Bakın burada onun filmini göreceğiz hep birlikte. Evet. Arılar yeterince nektar bulabilirse yılda 20 kilodan fazla bal toplayabilirler. Bunu gösteriyor. Bal arıları civarda buldukları çiçeklerin yerini kovandaki diğer arılara tarif etmek için bir dans yapıyorlar. Şimdi bu dansın detaylarını gösterecek, nasıl yapıldığını. Ki diğer arılar da bunu izleyerek kilometrelerce ötedeki besin kaynağını hemen bulabiliyorlar. Burada şimdi bunun deneyini gösterecek. Arıları işaretleyerek, besin kaynakları yerleştirerek bakın. Deney için öncelikle bir yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlanıyor. Burada görüyorsunuz. Böylelikle arılar rahatlıkla kameraya kaydedilebilecekler. Yaptıkları dans. Arıların ilk gösterecekleri bir şerbet tabağı. Bakın biraz öteye alınıyor. Bu ilk bir şey de kısa bir mesafe öteye götürülüyor. Ve arılar işaretleniyor. Beyaz boyayla bakın işaretliyorlar arıları. Bu işaretli arıların kovana dönünce bal kaynağının yerini nasıl tarif edeceklerini gösteriyor şimdi. Uzaklık tarifi bakın nasıl yapılıyor. Beyaz boyalılar geliyor. Diğer arılara topladıkları şerbetten tattırıyorlar. Onlar da hemen etrafına toplandı zaten. Sonra da dans başlıyor bakın. Dikkat ederseniz işaretli arılar bir arı hareketle tarif ediyorlar. Sağ daire çiz, sola daire çiz. Şimdi gösterecek dairenin ne olduğunu. Dans saat yönünün önce tersine, sonra da düzüne olmak üzere iki daire çizerek sekiz şeklinde yapılan, bakın görülen şekilde görülen dansı yapıyor. Şerbet tabağını kovandan 100 metre uzağa taşıyorlar bu sefer. Bu sefer arılar mor renkli işaretleniyor. Bakalım 100 metreki ilerideki kaynağı nasıl tarif edecekler diye. Farklı bir renkle. Bu dans öncekilere göre daha uzun. Sola daire çiz, sağa daire çiz. Bakın şimdi gösteriyor. Diğer aralarda biraz sonra bu şeyi ellerle koymuş gibi buluyorlar. Bakın dansının şeklini gösterdi. Ortadaki sallanma hareketinin uzunluğunun uzaklığı ve yönü tespit ettiği anlatılıyor. Bakıyorlar kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığına bakıyorlar. Bakın 15 zaman işliyor kronometre ile. 8, 9, 10, 15 ile bitiyor. 100 metre mesafeyi 15 saniyede 10 turluk dansla anlatıyor. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırarak ve araları farklı renklerde işaretleyerek danslarındaki değişimleri gözlemliyorlar. Bu çok önemli. Sistemli bir değişiklikle anlatıyor. Bakın onu en sonunda gösterecek bir çizelge olarak. Mesela yeşil ile işaretledikleri bu aralar 1 kilometre uzaklıktan kovana döndüklerinde yine bakıyorlar, süreyi işletiyorlar. Bakın 1 kilometre uzaktan gelen arılar. Evet, süre işliyor. Tam 15 saniyede. 15 saniyede 5 turluk bir hızla anlattılar. Bakın şimdi çizelgeyi gösterecek. Dans aynı ama daha uzun mesafeyi anlatmaya çalıştıkları için ortadaki sallanma süresi değişiyor. Dolayısıyla aynı sürede tamamlanan sus sayısı azaldı. Gördüğünüz gibi bakın. Çok düzgün bir şekilde sonuç şu: tarif edilen yer ne kadar uzaktaysa ortada yapılan sallama dansı da o kadar uzuyor. Süre olarak uzuyor.
8 kilometre, 10 kilometre kadar anlatıyor.
Evet, 10 kilometre kadar anlatıyor. 10 kilometre mesafedeki artık arı kovandakilere, yani orada son sınırı anlatamayacak duruma geliyor. Ama çok uzun bir
zaten
mesafe.
Zaten oraya arının gitmesinin anlamı yok zaten. Evet. Oraya kadar.
Yani maksimum şey uzaklıkta yani 12 kilometreyi gösterebiliyorlar ama artık orada zorlanarak şey ediyorlar, ama arının boyutlarına göre düşünüldüğünde çok büyük bir mesafeden bahsediliyor tabii. İnsan için bile çok uzun bir mesafe.
Evet, inşallah. Bu da mesafeyi tarif ediyor. Karşı taraf da anlıyor.
Evet.
Yani mesela hani bize dese, tam bu sistemi de biliyoruz. Yani özel olarak dikkat etmemiz lazım. Kaç saniye oldu? Kaç defa titreşti? Oradan tabloya bakacağız. Tablodan da şu kadar kilometre.
Evet. Evet.
Sonra başka sistemde ileride göstereceğim. Şuradan da açıyı. Ondan sonra o kilometre ve açı bilgisi olduktan sonra da ona uygun gitmek de bir mesele.
Evet.
Acaba o kadar gittim mi hakikaten? Yani 800 metre gitmem lazım. Gidiyorum ama 800 metre oldu mu? Yani o çok muazzam. Yani hem anlatan hem algılayan maşallah, evet. Çok şuurlu.
Tabii bakın şimdi daha da kompleks. Yani evet. Sadece mesafe değil. Bir de yön var asıl. Yani hangi yönde, şimdi 10 kilometre orada öteden bahsediyoruz. 10 kilometre ama hangi yönde, hangi 10 kilometre? Yani insan bunu yapamaz.
Evet.
Yani insan, bakın birbirine konuşabilen bir varlık olduğu halde, bilinçli konuşabilen bir varlık, konuşarak 10 kilometre hangi yönde nasıl tarif etmesi hemen hemen imkansızdır. Bakın devam edelim. Arı ne kadar milimetrik çalışıyorlar. Şimdi ses ile tarif. Hassas bir mikrofonla dans eden arının kanatlarıyla bir akustik ses çıkarıyor. Etrafındaki izleyicinin dikkatini çekmek için. Kesik bir çığlıkla çağrıda bulundukları görülüyor. Bakın duyuyor musunuz? Geliyor. Şimdi. Evet. Evet. Yön tarifi var bakın. Şimdi bu da çok kompleks bir şekilde yön tarif ediyorlar. Mesafe doğru anlatılsa bile yön doğru verilmedikçe bu bilgi hiçbir işe yaramaz tabii ki. Bakın ne kadar milimetrik yön tarifi yapıyorlar. Şimdi burada hareketli bir kovan kullanıyorlar. Altta dönen bir platform üzerine yerleştiriliyor. Fakat döndürülmesine rağmen sürekli ayar yapıyorlardı yönde. Yönü hiç şaşırmıyor. Nereye döndürürseniz döndürün mutlaka yönü doğru veriyor. Bu muazzam bir beceri bakın. Allah'ın dilemesiyle. Maşallah. Güneşi referans olarak hep aynı yöne dönüyor. Hep güneşi referans alıyor. Platform dönüyor. Güneşin yeri değişmiş oluyor tabii ki ama hiç şaşırmıyor. Daima doğru yönü gösteriyor. Hemen ayar yapıyor yeni dönmesine göre platformun.
Hayvanlara bayağı eziyet etmişler anladık.
Evet ama yani arının muazzam bir yeteneği ortaya çıkıyor Allah'ın dilemesiyle. Bakın solda gördüğünüz gibi petekler normalde komandurdukları gibi yere dikey pozisyona getiriyorlar bu sefer. Bu sefer güneş yerine yer çekimli referans alarak dansın yönünü değiştiriyor. Bakın dikey pozisyona geldiğinde. Yatay pozisyonda güneşi referans alıyor. Dikeye getirildiğinde yer çekimli referans alıyor. Ama tam anlatabiliyor. Yani bu da çok önemli. Ne yaparsanız yapın mutlaka doğru yönü gösteriyor. Bakın burada gördüğünüz çizimde araların dikey duran petekte bunu nasıl yaptığı anlatılıyor. Güneşi referans alıyor. Bak gördüğünüz gibi. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını açısını 80 dereceye ayarlayarak komanda yere dik olarak duran bakın petek üzerinde dikey doğrultuda sağa doğru 80 derece açıyla yapılan dansı anlatıyor. O dansın süresi de mesafeyi belirliyor. Güneşinde güneşin yeri değişip besin kaynağıyla aynı hizaya gelince bu sefer 0 dereceye indiriyor. Tam olarak dikey istikamete dönüyor. Sürekli güneşi referans aldığı için. Burada gördüğünüz arı tam olarak güneşe doğru gidilmesi gerektiğini tarif ediyor şimdi bu. Bakın dikey bir çizgiyle gösteriyor. Tam olarak güneşi. Şimdi dinleyen arıların doğru anladığını anlamak için bakın onları işaretliyorlar. Beyazlar. Beyazlar da gidip eliyle koymuş gibi bulacaklar o hedef. Yeri. Tarif edilen yeri. Bakın beyaz işaretliyorlar. Dinliyor aralar. Dinlediklerini anlamışlar mı şimdi? Mükemmel olarak bakın tam küçücük bir şeye hedefe 1 kilometre ötedeki arı buluyor. 40 dakika sonra. İnşallah. İşaretli beyaz aralardan ikisi beliriyor. Yani yol tarifinin mükemmel yapıldığını görüyoruz burada. Anlayan arı da mükemmel olarak anlamış bunu. Ki bunların sinir sistemi böyle miligram bile değil yani öyle ufak sinir sistemi yapıları var. Yani bunun zaten beyinli olmadığı şeyle olmadığı belli. Allah vahyettiğini evet. Bildiriyor Kur'an'da.
Okuyayım bakın, ayeti inşallah.
Geldi ayet evet. Evet. Okuyabilirsin yani buyur.
Şeytan Allah'a sınırım. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Buyuruyor Allah'ın suresinde. Ara evet. Suresi zaten.
Bakın Rabbin bal arısına vahyetti diyor. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Yani bu böyle hesapla, evet. Aklıyla, akletmekle olacak şey değil. Çünkü evet. Her doğan arı bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Yani bu Allah'ın vahiyle olduğunu da kanıtlamış oluyor tabii bize. Ve insanın yapamayacağı kadar hassas hesap yapıyorlar. Mesela bir detay daha var. Giden arı yanına yakıt alıyor. Yani besin olarak alıyor bu yakıtı. Ve gittiği yere ulaşacak kadar yakıt alıyor. Diyelim ki 10 kilometre uzaktaysa 10 kilometrelik, 1 kilometre uzaktaysa 1 kilometrelik yakıt alıyor yanına. Fakat o kadar hassas olarak ayarlıyor ki bunu. Fazlasını almıyor. Azını da almıyor. Çünkü azını alırsa hedefe varmadan yakıtı biteceği için ölür. Yani orada ortada kalır ve ölür. Fazla alırsa bu sefer fazla bal depolayamayacak. Fazladan yakıt aldığı için yanına. Fazladan yeteri kadar bal götüremeyecek geriye. Toplayıp götüremeyecek. Dolayısıyla tam hesap mükemmel bir hesap yapıyor ki seyrediyor. Nerede olduğunu belirliyor. Oraya tam ulaşacak kadar besin alıyor. O besinin ne kadar enerji sağladığını biliyor. Ve tam gideceği yere kadar ayarlıyor bunu. Yani bunun tabii böyle hani evrimle hiçbir izahı yok. Allah'ın vahiyle olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın Allah'ın yaratmasını. Charles Darwin de diyor ki bakın. Buna işte evrimciler içgüdü diyorlar. Yani içgüdü neyin içgüdüsü yani içini keselim bakalım nereye gidiyormuş. Bakın diyor ki Charles Darwin. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Bakın devam ediyor Charles Darwin. Türlerin Kökeni kitabı. arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Tabii bir de petek yapımı var, ondan bahsetmedik.
Evet.
Altıgen şekli seçmeleri, ona belli bir açı vermeleri, kovanın çeşitli yerlerinden başlayıp ortada hiçbir ek yeri olmadan tam orta noktasına getirip yapmaları, insanın yapamayacağı şeyler bunlar bir kere. Arayı bütün matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Özür dilerim. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçle görülecektir. Ya kabul ediyor, Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Başka bir izahı yok. Evrimle mevrimle alakası yok bunun.
Evet. Şimdi bu mesela 40 dakika dedin. 40 dakika içinde güneş bayağı bir hareket ediyor.
Evet.
Şimdi güneş hareket ediyor ama güneşin hareketiyle beraber açısını da sürekli farklı şekilde hesaplıyor. Önceden 80 derece ise güneşin hareketiyle beraber işte 100 derece, 70 derece bir farklılık olacak.
Evet.
Oradaki ufak dereceler bile çok uzak mesafelerde çok geniş farklılıklara yol açar. Dolayısıyla orada çok hassas bir ayar var. Yani sürekli güneşin hareketini de hesap edecek şekilde davranıyor. Her yönüyle muazzam bir akıl. Ve bunun ilk baştan olması lazım. Yani bal arılarının ilk olduğu itibaren olması lazım. Çünkü bu sistemde yaşıyorlar. Yani daha yani güneşi algılamaları, polarizasyonu algılamaları,
evet.
İşte bu yer çekimini algılamaları, bu danslar, ona uygun bir şekilde hareket etmeleri, kontrolleri. Buna benzer bir robot yapın desek yani evrimcilere, yapamazlar yani. Ne onun maddesini yaparlar, ne de yazılımını yaparlar. Yani burada mükemmel bir mühendislik var. Yani mühendislik, tabii Allah'ın böyle bir plan yapması gibi bir durum söz konusu değil, anlaşılması açısından diyoruz da, yani hakikaten benzerini proje olarak onlara versek yapamayacakları bir durum.
Evet.
Harika bir sanat. Bunun maşallah böyle tesadüfen olduğunu iddia etmek çok açık bir şuursuzluk ve mantık çöküntüsü.
Evet. Büyük bir iftira tabii Allah'a karşı. Yani böyle ipe sapa gelmez. Değil mi? Böyle pagan dinleri yok. Sümerlerden kalma. İşte Firavun'dan kalma. Firavun böyle demiş. Ha tamam o zaman. Charles Darwin de böyle demiş. Charles Darwin'e vermişler 3-5 kuruş. Yazdırmışlar o kitabı.
Evet.
Değil mi? Böyle kendisi söylüyor zaten. İtiraf ediyor. Kitabında itiraf ediyor hem de. Daha kitabı yazarken. Arayı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Ne diyeceğiz? Allah yaratmıştır yani bu. Değil mi? Çok açık. O da biliyor zaten de.
Evet.
İnsanlar diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor, inkar edenler için.
İnşallah.
Bakın vicdanları kabul ettiği halde. Vicdanları herkes bilir. Daha çocuk yaştan itibaren bilir değil mi Allah'ın yarattığını.
İnşallah. Bir ayet okuyayım. İnşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Görmüyor musun ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir bilgiye dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında mücadele edip durur. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı?
İnşallah.
Buyuruyor
İnşallah.
Allah.
Ben de bir ayet okuyacağım.
İnşallah.
Şeytana Allah'a sınırım. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? İşte bu evrimcilerin çok defa videolarını izledik. Konuşmalarını aktardık. Sözlerini aktardık. Olaylar karşısındaki tavırlarını aktardık. Hep bu ayetin tecellisini görüyoruz. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir? Yani onların saçma akıllarının hiçbir ehemmiyeti yok. Bu da Allah'ın ayetinin bir tecellisi. Kur'an'ın bütün evreni okuduğunun, bütün evrendeki Allah'ın tecellilerinin bir başka örneği inşallah.
İnşallah. Evet. Yavaş yavaş bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Ben de bir ayetle inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeylerime ortak koşuyorlar. Yani bütün canlılar, insan, hepimiz ve sürekli bakın yaratılıp dururken Allah sürekli yaratılış olduğunu bildiriyor. Anan yaratıyor inşallah. Hiçbir şeyi yaratamayan şeylere mi ortak koşuyorlar? Yok doğal seleksiyon, yok mutasyon, yok atomlar kendini işte madde kendi kendini organize etti gibi ipe sapa gelmez iddiaları değil mi? Allah'a karşı çok büyük iftira oluyor. Ve bunun da hesabı var yani yaratılış amacı Allah'a kulluk etmek için yaratıldık hepimiz. Çünkü Allah... Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor.
İnşallah.
dünyanın yaratılış amacı bu. Yani insanın yaratılış amacı Allah'a kulluk etmek. İnşallah. Onun için bu tabii Allah onları aslında çok büyük bir tuzağa düşürdü. Böyle maddeyi ilah edindiler. Ama tövbe edip herkes vazgeçsin bundan işte. Yani saçmalığı ortada. Yani bu kadar saçma bir şey yani daha saçma bir şey yok yani tarih boyunca Darwinizm'den. İnsanlığı aldatmış olan en büyük yalan. Ve en saçma iddia yani böyle. Tesadüf iddiası. Tarih boyunca en saçma iddia. Onun için bıraksınlar bu işleri.
İnşallah.
İnşallah. O zaman ben de bir ayetle inşallah yapalım. Enbiya suresi 18. Kolumu şeytanın Allah'a sınırım. Hayır. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynine darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Hocamızın i̇nşallah. Vesilesiyle inşallah. Bu şeytanın oyunda darmadağın olacaktır inşallah. O zaman kapanışı yapıyorum. Bize bugün 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri ve Samsun Aks'tan takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.